Açık kitap. Yazarın notu. Bu kitap çok temel görünse de Kababa'nın temel bilgisini ifade eden bir kitap olma niyeti taşımıyor. Daha ziyade okuyucuların Kabala kavramlarına, manevi nesnelere ve manevi terimlere yaklaşımını ilerletmeye yardım içindir. Kişi bu kitabı defalarca okuyarak içsel görüş ve duyu gelişti ve daha önce içinde var olmayana yaklaşır. Bu yeni edinilen görüşler, sıradan duyularımızdan gizlenmiş olan boşluğu hisseden algıcılar gibidirler. Dolayısıyla bu kitap, manevi terimlerin düşüncesini geliştirmeye yardım amaçlıdır. Bu terimler de bütünleştiğimiz ölçüde tıpkı bir sesin kalktığı gibi etrafımızı saran manevi yapının ortaya çıkışını içsel gücümüzle görmeye başlayabiliriz. Yine bu kitap olguların çalışmasını hedeflememiştir. Bunun yerine yeni başlayanların sahip oldukları en derin, en güçlü algılanan hislerin uyandırmak için yazılmış bir kitaptı. Doktor Michael Lightman. Hayatının anlamı. İnsan tarih boyunca hayatın temel sorularına cevaplar aramıştır. Ben kimim? Burada varoluşumun amacı ne? Dünya neden yaratıldı ve ölümden sonra hayat var mı? Her birimiz elimizdeki kaynaklar doğrultusunda kendimize özgü bir şekilde cevapları bulmaya çalışırız. Bulduğumuz şeye ve bilgi kaynağımıza duyduğumuz güvene bağlı olarak hayata dair kendi kişisel perspektifimizi oluştururuz. Hayatımızın anlamı nedir sorusu, günlük zorluklarımıza küresel bir boyut ekler. Neden böyle ızdırap çekmek zorundayız? Bu soru bizi sürekli olarak rahatsız eder. Dünyevi arzularımızdan birini tatmin etmeyi başarsak bile bu soru bizi tatmin hissinden mahrum bırakır. İstediği amaca ulaşan bir kişi hemen boşluk ve tatminsizlik hissine geri döner. Geriye baktığında amacına ulaşmak için harcadığı çabalar ve bu yolda çektiği sıkıntılar başarısına dair uzun vadeli bir tatminlik hissi duymasını sağlamaz. Bugüne kadar bu sorulara bir cevap verilmemiştir. İnsanlar her türlü din ve inanç dahil olmak üzere farklı yönlerde arayışlara devam etmektedir. Fiziksel ve entelektüel gelişim çalışmaları ile meditasyon bizlere geçici bir rahatlık verir. Ancak hayatın esası ve insanlığın acısı hakkındaki soruya ve bu dünyadaki amacımızın ne olduğuna dair bir cevap bulmamıza imkan vermez. Tüm bu yöntemler ihtiyaçlarımızı ve arzularımızı etkisiz hale getirmek pahasına bizi sakinleştirir. Ancak er ya da geç insanlar gerçeği daha fazla inkar edemeyeceklerini görürler. İnsanlık sürekli olarak varoluşumuza mantıksal bir gerekçe arar. İnsan binlerce yıldır doğayı araştırıp anlamını açıklamaya çalışmıştır. Çağdaş bilim insanları bilimsel araştırmalarında daha fazla ilerledikçe keşfettikleri dünyaya ait resmi daha belirsiz ve anlaşılması zor hale geldiğini öğrendiler. Çağdaş bilim kitapları ise giderek daha çok bilim kurguya benzemektedir. Ancak hala bizlere hayatın anlamına dair net bir cevap veremezler. Kabala, hayatımızın anlamını ve evrendeki amacımızı anlamamız için net ve kanıtlanmış bir metot sunar. Bu metot, realitenin gizli olan kısmını hissetme becerisinin kişideki gelişimi üzerine odaklanmıştır. Kabala kelimesi, İbranice lekabel, almak kelimesinden gelir ve insanın evreni geniş ve gerçek resmini hissetmek ve görmek üzere üst bilgiye olan arzusunu ifade eder. Kabalistler bizlere kendi kişisel tecrübelerine dayanan pratik metotları anlatırlar. Onların kitapları, dünyamızın gerçeğini araştırma, hayatın esas anlamına dair sorunun cevabını öğrenme ve edinme metodunu aktarır. Evrime Kabala'nın perspektifinden bakış. Manevi seviyenin ifşasına ve mutlak edinime ulaşmış kabalistler içinde bulunduğumuz realitede temeldeki haz alma arzusundan başka hiçbir şeyin olmadığını savunurlar. Bu arzuya yaratılış denir. Bu arzu yaradan onun ışığı tarafından yaratıldı ve bu nedenle yaratılış ışığı haz olarak hisseder. Yaradanın ışığının yokluğu ise fiziksel acı, hastalık, açlık ve ölüm gibi türlü acılar ve işkenceler şeklinde hissedilir. Bu nedenle bünyemizde sadece negatif ve pozitif hissiyatlar bulunur. Beynimiz yalnızca ihtiyaçlarımızın tatmininde bize yardımcı olmak amacıyla yaratıldı. Pozitif ve negatif arzuların farkına varmamız, anlamamız ve birbirinden ayırt etmemiz için bunların kaynağına inmemiz, zevke ve rahata ulaşma becerisinin farkına varmamız için. Cansız, bir şeyin yapısındaki her hareket onun formunu korumaya odaklanır. Bitkilerde öncelikle amaç büyümedir. Hayvanlardaki amaç ise hareket, cinsel arzular, aile, toplum, türün devamı ve de büyümesidir. İnsanda bu saydığımız şeylerin tümüne ek olarak hırs, gurur, yönetme ve bilme arzusu belirir. Fakat tüm bunların temelinde hala haz alma arzusu vardır. Gelişimiz sadece zevk alma arzusunun gelişimine bağlı olan akıl, yardımcı bir araçtan başka bir şey değildir. Kişi daha hırslı oldukça ve daha fazla acı çektikçe rahatsızlık hissini dindirmeye çalışarak evrimleşmeye zorlanır. Evrimleşmek zorunda kalır ve böylece yeni şeyler düşünür ve akıllanır. Eğer yapay olarak arzunun yoğunluğunu azaltırsa kişi daha az rahatsızlık hisseder. İhtiyaçlarını ve arzularını tatmin etmedeki acizliğinden daha az acı duyar. Tüm dinler, inanışlar, çeşitli beyin yıkama sistemleri, meditasyon, yoga ve benzerleri insanın doğal arzularını sınırlama üzerine odaklanmıştır. Bunlar kişiyi bu şekilde çekerler, sadece bunun için vardırlar. Kişi arzusunu azaltırsa kendini daha iyi hisseder ve daha az acı çeker. Fakat insanoğlu hareket etmeden durmaz. Her geçen nesille birlikte eski nesillerin ruhları haz almaz, ışık ve yaradan için öncekinden daha güçlü bir arzuyla bu dünyaya inerler. Bu, yaratılışın diğer parçalarında var olmayan bir süreçtir. İnsanın gelişimi tamamen egoist ve haz alma arzusunu artırmaya yöneliktir. Doğamızın ve evrimimizin özü budur. Bu durum, yaratılışın diğer tüm seviyelerinde de bu şekilde açıklanmıştır. Çünkü bunlar insana bağlıdır ve insan için değerlidir. İşte bu yüzden bitkiler ve hayvanlar da olduğu gibi cansız yapıda da değişim ve gelişim vardır. Fakat arzular yalnızca insanın ruhundan nesilden nesile çoğalır. Çünkü doğanın planına göre bütünleşmek, yaradanın ışığında zevk almak için sonunda manevi arzuyu edinmesi gereken insandır. Bu yüzden tüm diğer metotlar ve dinler yeryüzünden yok olacaktır. Bugün bile bunun gerçekliğini görebiliyoruz. Artık arzuları bastırarak ihtiyaçları olan insanların sorunlarına çözümler sağlayamıyorlar. Gerçek huzuru ve bütünlüğü olası kılmıyorlar. Çok eski bir bilim olan Kabala bilgeliği, arzuların bastırılmasına, zorlamaya ve kişinin kendini toplumdan soyutlamasına dayalı dinidir. Bu nedenle Kabala, bu dünyada yaşarken barışı, manevi huzuru, gerçek mutluluğu ve bütünlüğü edinmek için doğru araç olmuştur ve doğru araç olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla ızdırap ve acı yaşamlarımızı dolduracak ve böylece sonunda kurtuluş yolunu aramamı sağlayacaktır. Bu yüzden Kabala bilgeliğinin son nesiller için asıl ve tek bilim olacağı söylenir. Nihayetinde insanı bilim, sanat ve diğer her şeyi geliştirmeye götüren şey kendini gerçekleştirme ve halk dürtüsünü yatıştırma ihtiyacıdır. Alma arzusundaki artışın bir sonucu olarak ailelerin nasıl dağıldığını artık görüyoruz. Kişi haz alma tutkusunun gelişimi sonucunda hayvansal seviyeden bir seviye yukarıya yükseldiğinde sosyal çevresi ve başkalarıyla olan bağlantıları değişir. Bunun nedeni Zuhar kitabında yazıldığı gibi bu nesilden itibaren kitlelerin de manevi dünyanın yasalarını çalışmaya başlamasına izin verilmiş olmasıdır. Bu yüzden kişi artık eski güzel günleri geri dönemez. Kişi ancak bu artan arzuları düzeltildiği zaman maneviyatını edinecektir. Bu da yalnızca Kabala bilgeliğini çalışmakla mümkündür. Arzuların baskı altına alınması ve kısıtlanması hiçbir işe yaramaz. Çünkü gelişimin üst yasası kişinin kendisine ve arzusuna zarar vermesine izin vermez. Ancak kişiye acı çektirecek de ve Yaradan'ın ışığıyla nasıl dolacağına dair doğru yolu ona aktaracaktır. Bilim insanları, fizikçiler, biyologlar ve diğer kişiler tarafından yazılmış kitaplar aracılığıyla dünyamızdaki evrimsel süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ancak gerçekten anlamamız gereken şey ruhun evriminin nasıl gerçekleştiğidir. Reenkarnasyon. Ruhlar sabit ve önceden belirlenmiş bir düzene göre fiziksel bedenlere inerler. Bu dünyaya her seferinde yeni bir vücut içerisinde geri dönerler. Her neslin fiziksel özellikleri kendinden önceki nesle benzer ama her nesildeki ruhlar kendinden önceki tüm nesillerin birikmiş tecrübesiyle bu dünyaya gelirler. Onlar oradaki ziyaretleri sırasında elde ettikleri yeni güçlere sahiptirler. Her neslin içinde o nesli tanımlayan bir dizi arzunun ve hayat amacının olması bu yüzdendir. Her nesilde ruhlar potansiyel yeni arzularla ilerler. Arzular o nesilde bilim, kültür, sanat ve sosyal ilişkilerin nasıl geliştiğini belirler. Ruhlar bu dünyaya inmeden ve o neslin gelişim yönünü belirlemeden önce her şey yukarıdan belirlenir. Bu dünyaya inen ruhların niteliklerine bakarak olacak tüm önemli olayların en ince ayrıntıları da dahil olmak üzere belirli bir neslin gelişimine ait tüm detayları öngörmek mümkündür. Çünkü ruhlardaki manevi veri daha baştan her şeyi içinde kapsar. Ayrıca bir nesil asıl realiteyi, yani Yaradan'ı keşfetme arzusunu geliştirmese bile Yaradan tarafından gönderilen acı ve eziyeti çektiği zaman o yöne doğru kesin bir gelişim gösterir. Böylece her nesil egoizmiyle kurduğu ilişkiye dair tecrübe biriktirir ve bunun sonucunda o acıyı hissetmeye başlar. Fakat o noktada bu halen bilinçsizce çekilen bir acıdır. Çünkü bunun egoist doğamızdan kaynaklanan gerçek nedeni henüz kavranmamıştır. Nihayetinde tüm nesillerin ızdırap biriktiren hafızası yukarıdan sadece iyilik aldığımız anlayışını getirir. Bu iyiliği sadece egoist kaplarımız aracılığıyla hissettiğimiz zaman bunu mutlak kötülük olarak hissederiz. Nesillerin evrimi bizi asıl realitenin edinimine götürecektir. Her tarihi dönemde farklı türde ruhlar iner. Çünkü farklı türde bir hazırlığa ihtiyaçları vardır. O dönemde dünyada bulunan ruhların türüne uygun bir hazırlığa ihtiyaçları vardır. Bu yüzden her nesilde bizi manevi yükselişe götüren insanlar bulunur. Bu insanlar kitaplar yazarlar, öğrenci grupları kurarlar ve tüm bunları o anki ruhların türüne en çok uyan metodu bizlere aktarmak için yaparlar. Bu metot sayesinde asıl realiteyi ortaya çıkarır ve onu ediniriz. Valhasulam, Zuhara Ön Söz yazısında 6000 yıllık bir zaman boyunca ruhların bu dünyaya indiğini yazar. Her nesilde ruhlar daha kötü ve daha bayağı niteliklerle tanımlanmışlardır. Her nesil kendi ıslahını talep eder. İlk 2000 yıl boyunca inen ruhlar o kadar saftı ki kendi parçalarını tamamlamak için toraya, ışığı, kılavuz, ihtiyaçları bile yoktu. Maneviyatı inşa etmek ve onu edinmek için herhangi bir araca ihtiyaçları olmadan bu dünyada ilerlediler. Bu dünya, ızdırap ve tecrübe kazanma yeriydi. Manevi ıslaha doğru ilerlemeleri için bu dünyada var oldukları gerçeği yeterliydi. Birikmiş acı, ruhları o ızdırap dolu durumdan çıkmaları için içiyordu. Aslında insan gelişiminin itici gücü acıdan kurtulma arzusudur. Ondan sonraki 2000 yıl boyunca manevi gelişimleri için sadece inşa edilmiş Tora ve Nixol seanslar fiziksel olarak uygulamaya ihtiyaçları vardı. Nixol ile bu fiziksel dünyada eylem bazında ilişki kurdular. Nixol'un mekanik olarak çalışması arınmak ve ıslaha doğru ilerlemek için onlara yetiyordu. Fakat ruhların amacını edinin burada son bulmaz. Ruhların sayısı sınırlıdır. 600 bin ruh vardır. Her seferinde ruhlar dünyaya bir başka manevi gelişimi gerçekleştirmek için iner. Bir ruhtan bayağı ya da bayağı olmayan diye bahsettiğimizde o ruh son ıslahını edinmeden önce kalan zamanının süresini kastederiz. Daha büyük bir ıslaha ihtiyacı olan bir ruh daha bayağı olarak kabul edilir. Ruhların iniş dönemi 16. yüzyıla kadar sürdü. Ve kabalist Ari kendi zamanından itibaren kabala çalışmasının sadece arzu edilir olmaktan öte tüm halkların, erkeklerin, kadınların, çocukları dahil herkes için bir gereklilik olduğunu yazdığında sona erdi. Ruhların belli bir evrim seviyesine ulaştığı anlatılır, öyle ki her ruh Ari'nin geliştiği eşsiz sistemi kullanarak ışığın kaynağını ve kendi son ıslahını edinmeyi, gerçeği tamamen edinmeyi başaracaktır. Böylece her ruh bu dünyadaki yazgısını tamamlamayı, bu dünyaya inmesindeki amacı edinmeyi başaracaktır. Bu koşul başlı başına kabala bilgeliğinin olası kıldığı asıl realiteyi edinmeyi gerektirir. Bu edinim ancak tüm insanoğlu dünyanın gerçek yapısının yasalarını kendi kökünü bulduğu zaman gerçekleşecektir. O zaman da ızdırap ve acı bu dünyadan kaybolacaktır. Realitenin bizi nasıl etkilediğini ve onunla nasıl ilişki kurduğumuzu fark ettiğimizde yapmamız gerekeni yozlaştırmayı durduracağız. Yapılması gerekeni yapma fırsatlarını kaçırmayacağız ve tüm hareketlerimiz bilinçli, doğru ve evrenin yasasıyla uyumlu olacaktır. O zaman bu dünya ve keşfettiğimiz dünya tüm bir uyum içinde birlikte var olacaktır. Ancak bu arada sadece yanlış yapabiliriz. Geçmişe baktığımızda ise ıslahtan ziyade bozuklukta olduğumuzu görebiliriz. Bugün hata yapmaktan bizi alıkoyacak bir yol yok. İnsanoğlu bir çıkmazda ve daha fazla ızdırap ve zarar vererek kandırmaya devam ediyor. Izdırabımız tüm insanoğlu nihayetinde tek bir yol, manevi gelişim yolu olduğunu fark edene kadar artmaya devam edecektir. Bunun farkına varmalıyız. Üst dünyanın yasalarını çalışmaya başlamadan onları denemek ve anlamaktan başka hiçbir alternatifimiz yok. Çünkü biz onun ayrılmaz bir parçasıyız. Bu anlayış durumumuzu dramatik bir şekilde değiştirecek ve daha üst seviyeleri edinmemizi sağlayacaktır. Nihai amacı daha geniş bir bakış açısından kavrayarak bilinçli bir şekilde hareket etmeye başlayacağız. Kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bireyler olarak değil, hep birlikte çalışmaya başlayacağız. Kabala bir bilimdir. Kabala bilgeliği, yaratılışın tüm sistemini tek bir nesne olarak inceler. Şu anda sadece bu dünya veya dünyamız dediğimiz çok küçük bir kısmını algılayabiliyoruz. Kabala, tüm gerçekçi bilimlerde olduğu gibi deneylerin yapılmasını, sonuçların belgelenmesini, deneylerin tekrarlanmasını, verilerin toplanmasını ve sınıflandırılmasını gerektirir. Bu yüzden kabala bilgeliğine aynı zamanda kabala bilimi denir. Kabala din değil, bir bilimdir. Kabala bilgeliği sadece maddenin doğasını değil, aynı zamanda madde içindeki gerçek anlamı inceler. Bu çalışma sırasında üst manevi güçlerin nasıl yukarıdan dünyamıza uzandığını öğreniriz. Bu güçler dünyamızda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve zihinsel dediğimiz birçok kavrama ayrılır. Aslında makine bilimi, biyoloji, astronomi, fizik ve benzeri alanlardaki birçok göstergeyi barındıran herkesin çalıştığı her şeyi kapsayan tek bir yasa vardır. Dolayısıyla bu alanlara ayrılma durumu sembolik ve yüzeyseldir. Böyle olmasının sebebi bu olguları bir bütün olarak inceleyemeyecek şekilde yaratılmış olmamızdır ve bunları ayrı ayrı çalışarak farklı alanlar yaratırız. Ancak maddenin gerçeği her şeyin birbirine bağlı olduğudur. Çünkü incelenen nesne ortaktır ve bunu sadece çalışmamızı kolaylaştırmak için ayırırız. Kabala bilgeliği, bu dünya hakkında bir çalışma değildir. Diğer tüm bilimler ise bu dünyayı oluşturan ayrıntılardır. Kabala'ya göre müzik, biyoloji ve tıp doğanın yegane içsel yasasından kaynaklanan dışsal kavramlardır. Ruh sadece duyguları algılar. Bu dünyada hislerimizi kesin olarak geometrik çizgilerle tarif edemeyiz. Sesler, tatlar, korkular ve haz tam olarak belgelenemez. Kabala bize üst dünyaların edinimini kesin ve matematiksel olarak ifade etme şansını verir. Hepimizin de her birimizin durumuna ve bizi etkileyen etmenlere göre duygularımızı, hislerimizi ve deneyimlerimizi ifade edebiliriz. Bu içsel durumlara ruhun durumları denir. Kişi kendi durumunu değiştirdiği zaman ruhunun daha önceki durumuna geri dönebilir. Yani kişisel durumlarda belli formüller aracılığıyla, bilimsel bir tavırla bir durumdan diğerine geçmeyi doğru şekilde yönlendirmenin bir yolu vardır. Kabala kitaplarını okuduğumuzda da bu gerçekleşir. Eğer okuyucunun bir perdesi varsa, yazarın yazdığı şeye bağlı olarak bilinçli bir şekilde manevi dünyalar arasında gezinebilir. Örneğin Rashash, Kabalist Shalom Shabazi tarafından yazılmış olan bir dua kitabını ele alalım. Bu kitap net bir şekilde şunu belirtir. Bir manevi seviyeden ışık al ve bu ışığı bir diğer seviyeye taşı. Yeni seviyeye yüksel ve bu seviye içindeki ışığı bir yerden diğerine götür. Buradan öğreniyoruz ki bu dua kitabı gerçekten de üst dünyayı etkileme yolunu açıklayan bir kılavuz kitaptır ve bu şekilde kendi geleceğimizi etkileyebiliriz. Kişinin dua etmesi ne demektir? Kişi kendisi ve çevresi için gelişimle ilgili olarak daha iyi koşullar oluşturur. Bu dua kitabı kitapçılarda bulunur ama kimse tek kelimesini anlamaz. Herhangi bir kılavuz kitapta olduğu gibi içinde açıklamalar vardır. Eğer manevi bir seviyede çalışıyorsanız, o güç, bu bilgiye sahipseniz yukarıdan üzerinizde çalışan ilahi takdir içinde değişiklikler gerçekleştirebilir ve böylece dünyayı iyiye, sadece daha iyiye doğru değiştirirsiniz. Bu yüzden İbranilerin dünyaya kılavuzluk edeceği söylenir. Aslında İbrani üstünde anlamında olan ebedi kelimesinden gelir. Dünyamızın ötesindeki üst dünyaya geçmiş bir kişiyi ifade eder ve dolayısıyla bu kişi dünyaya öncülük edebilir. Kabala bilgeliğiyle bilinen bilimler arasında hiçbir çelişki yoktur. Tam aksine öğrencilerimden birçoğu gerçek bilimlerde akademik derecelere sahiptir. Kabala bilgeliği bir bilimin tüm özelliklerine sahiptir. Deneme, test yapma, belgelendirme, deneylerin tekrarlanması, kavramların tekrar kurulması. Aslında diğer bilimlerde bulduğunuz her şeyi çok daha geniş bir bakış açısından kapsar. Çünkü içinde bilimin tüm alanları bulunur. Kabala bilgeliği sadece belli bir manevi seviyenin edinimi aracılığıyla sonuçlara ulaşmanın hissiyatına izin verir. Buna gizli bilgelik denir. Çünkü yalnızca araştırmacının kendi perdesi, amacın gücü, aracılığıyla sonuçlar edinilir. Kişi eğer tam aynı güçte bir perdeye sahip değilse, yürüttüğü deneyim sonuçlarını bir başka kişiye aktaramaz. Kabala'da bir deney yapmak, kendi içinizde değişmek, o deneyin sonuçlarını kendinizde, bedeninizde ve arzunuzda hissetmek demektir. Bir fizikçi kendi duygu ve niteliklerine bağlı olmadan deneylerini yapabilir. Tüm bunlar yürüttüğü deney ile ilgisizde ve deneyin gidişatını değiştirmez. Kabalist ise eğer belli bir seviyede bir deney yapmak istiyorsa ilk önce kendini o seviyeye çıkarmalı, kendi manevi nitelikleriyle çalışmalı ve böylece deneyin sonuçlarını etkilemeli ve kendinde belgelemelidir. Sıradan bir bilim adamı algısının gücünü yaymak için sadece dışsal araçlara sahiptir. Fakat kabala bilgeliğinde kabalistin içsel bir perde dışında hiçbir aracı yoktur. Bu perde altıncı his gibi ek bir his olarak ona hizmet eder ve tüm yaratılış sistemini etkilemesi ve düzeltmesi için ona yeterlidir. Bu yüzden kabalist perdeden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Kabala herhangi bir diğer yasadan farklı değildir. Doğanın bildiğimiz tüm yasaları ile örtüşür. Tüm yaptığı bu yasaları derinliğini inşa etmektir. Fizik, kimya, optik, elektronik ve benzeri alanlara ait yasaları görünürde sürdürür fakat bunun ruhun bakış açısıyla yapar. Sıradan bilim Kabala'nın bir parçasıdır. Çünkü Kabala, yaratılışın temel yasasını ve bunun dünyamızdaki sonuçlarını tanımlar. Kabala bilgeliği, dünyamız dahil olmak üzere tüm dünyaları kapsayan yaratılış sistemiyle bir bütün olarak ilgilendiği için, biyolojik bedenimizin bilgisi olan tıp dahil olmak üzere diğer tüm bilimleri doğal olarak kapsar. Ancak bu sadece kişi maneviyatı edinirse ve manevi dünyada yeterli olursa mümkündür. O zaman kişi manevi güçlerin dünyamıza ne şekilde indiğini bilir ve neden bedene şu veya bu şeyin olduğunu, her hastalığa ait sorunun ne olduğunu bilerek bedensel hayatını sürdürür. Bu bilginin edinimi için kabalist olmanız gerekir. Çünkü bunu sadece kitaplardan öğrenemezsiniz.